Ayrım 3.
Konvansiyon 10 Ağustos'tan sonra aldıkları adla özgürlük ve eşitliğin dostlarına daha da yaklaştırır onu. Paris Komünü'nden genel kurul üyesi olarak kulübün de yardımıyla seksiyonların kitle eylemlerini yönlendirmeye gayret edecektir. 144 toplantıda 200'e yakın girişimi olacaktır. Oradaki tartışmaların meclistekilerle aynı zamana rastladığı düşünülürse hayli uğraş gerçekten. George şöyle diyor: hem her akşam çoğu kez çalkantılı ve pirelenen bir halk meclisine gidip günün çalışması hakkında bilgilendirmek onları, cesaretlendirmek, sabırsızlıkları yatıştırmak ne çetin bir yaşam bu. Girondenlere karşı kavgasını da yine o genel kurulda sürdürür ve pek kolay olmasa da kazanır. Artık bir gerçek fikri diktatorya kurabilir orada. Ve kabul ettirmeyi başardığı dürüstlük ve erdem çizgisinden sapan herkesi saf dışı bırakabilir. Bir yazarın belirttiği gibi bu iradi yükümlülüğün sona ermesi Robespierre'le Jacobin'lerin de sonu demektir. Ancak inandırma gücü ne denli büyük olursa olsun kritik anlarda sözün yetmediğini fark eder. Entrikanın en korkunç silahı birkaç kuruşla tutulmuş yazarın satılık kalemidir der. Gerçekten kimi gazeteci taslakları halkların yazgılarını tutmakta ellerinde. Kahramanlar yaratıp yok etmektedirler. Öyle olunca da iftiraya karşı mücadele etmek ve yazıp yayımlayarak kamuoyunu aydınlatmak gerekir. Fransızca ve İngilizce yayınlanan Birlik gazetesine düzenli yazdığı söylenir ki pek doğru olmasa gerek. Mara'da 1792 Ocağı'nda halkın dostunu onunla birlikte yayınlamayı düşünür. Ne var ki o döneme değin söylevirinin yayınına göz kulak olmakla yetinir. Birçoğunu da Camille de Milon'un Fransa ve Brabant devrimlerine verir. Hemşehrilerinin gözünde kendini haklı çıkarmak için Artu halkına öğüt adlı kitapçığını, Bay de Beaumont'e mektubunu, Bay Lambert'e yanıtını yayımlar. 1791 Temmuz'unda Fransızlara seslenir ve uzun savunması alabildiğine sıcak karşılanır. Kısa bir süre sonra Pétion'la beraber entrikacılara karşı iyi niyetli insanların toplaşması zorunluluğu üstüne görüşleri yayımlar. Ne var ki bu parça parça eylemlerin etkisi azdır. Vahim durumlarda ancak düzenli bir yayın organı bir kavga aracı olabilir. Robespierre 1792 Mayıs'ında buna karar verir ve bir haftalık dergi kurar. Adı Anayasa Savunucusudur. Ağustos sonuna değin 12 sayı çıkacak ve sonra ad değiştirip Vekil Atayanlara Mektuplar ünvanıyla 1792 Ekim'inden 1793 Nisan'ına değin sürecektir. Aynı sonuç, aynı baskı, aynı amaç hepsinde. Özel başlıklar ve haberler aramak boşunadır onlarda. Robespierre'in gazeteleri sadece sürekli oluşları bakımından gazetedir. Öte yandan daha çok bir broşür niteliğini taşırlar. Her sayı 48 ile 64 sayfa arasında değişir. Gazetenin yazı ve düzenlenişini tek başına üstlenir. Yanına yardımcı aldığında sadece meclis çalışmalarının ve önemli kararların özetlenmesi içindir. Onlara katıldığını ya da eleştirilerini gösteren notlar ekletir. Dostlarından aldığı belgeleri, konvansiyonun dikkate almadığı toplu dilekçeleri ya da Jacobinlere hitapla yazılmış mektuplardan parçaları da ekler gazetesine. Robespierre metinlerini özenle seçer ve belli de bir amaçla savunduğu davaya hizmettir bu. Güncelin gözden geçirilişinde öğretiyle tartışma iç içedir. Kürsüde olduğu gibi kavgayı sürdürür orada da. Hitabet biçimi öylesine sinmiştir ki içine, söylevlerinde olduğu gibi yazılarında da o vardır. Verdiği söylevleri çoğu kez yayımladığı için her birini büyük bir dikkatle gözden geçirir. Yasama meclisinde yaptığı konuşmalarda, Jacobinlere yaptığı konuşmalardan parçalar görülür. Gazetelerin ünvanlarına Robespierre'in onlara verdiğinden fazla önem vermemeli. Başarı derecesi de önemli değil onların. Kuşkusuz aboneler ve satışlar giderleri karşılayacak ölçüdeydi. Bunlar olayların ortaya çıkardığı yayınlar olduğundan günün gereklerine göre siyasal eylemi güçlendirme amacına dönüktü. Girondenler davası biter bitmez de çıkmaz oldular. Bu sürekli yayınların Robespierre'in saygınlığını artırmada bir rolü olmuş mudur? Satın alınamaz. Aslında kamuoyunu fethetmiş bulunuyordu uzun bir süredir. Saint-Just 1790 Ağustos'unda mucizelerine bakıp Tanrı gibi inandığımız siz diye yazıyordu kendisine. Avignon, Marsilya, Toulon ona hemşerlik ünvanı vermenin onurunu tartışırlar aralarında. Dört bir yandan mektup yağar adresine. Bu 100 kadarı bunların elimizde. Kim bilir ne kadarı yolda takıldı kaldı ya da Termidor'dan sonra yok edildi. Tıpkı yanıtları gibi. Bütün bunlarda bilgi verilir kendisine, yüreklendirilir, halkın davasına hizmet edecek tüm konularda desteği istenir. 1791 yılından başlayarak devrimin en başta gelen kişisi olmuştur. Gittiği yerde coşkunlukla karşılanır. Salonlarda portrelerine övgüler eklenir. Yurda gerçekten bağlı olana, insanlığın dostuna diye yazılır. Birinde de Voltaire'in Tancred'indeki bir mısraya öykünüp Robespierre'in sevgilisi olduğu bütün iyi yüreklilere denir. Mirabeau'nun kız kardeşi Madame Roland hayranıdır ve 1791 Eylül'ünde çekildiğim köşeden başarılarınızın devamını sevinçle öğreneceğim diye yazar. Père Duchesne gazetesinde Hebert, benim gözümde bir Robespierre, Peru'nun bütün hazinelerinden üstündür der. Milletvekillerinin değeri üstüne bir tahminde aldığı not paha biçilmezdir. Çocuklara vaftizlerinde adı verilir. Şöhreti 1792'de Girondenlerin saldırılarına direnir ve Louis Mayıs'ta şuna işaret eder. Robespierre her şeyi söyleme ve her şeyi yapma, korkmadan her şeye cesaret etme noktasına varmıştır. Lehinde büyük bir kitle vardır. Kasım'da kralın davasındaki söylevlerinden birinin arkasından konvansiyondan çıkışında kalabalık alkışlar ve haykırışlarla karşılar kendisini. Geç bir saat ve soğuk olmasına karşın gece yarısına değin onuruna marşlar söylenip şenlik yapılır. Etat Generaux'tan beri Barer'le beraber yurtseverleri desteklemekten geri durmayan tek milletvekili olarak kalmıştır. Söylevleri kadar özel yaşamının görünüşü de halkın güvenini sağlar. Rezil bir mesleği tutmakla ya da utanç verici ilişkiler ve skandala yol açan davalarla adımı kirletmekle hiç kimse suçlayamaz beni der. Yüreğime asla kötü bir duygu gelip yaklaşmadı diye konuşur. Düşmanları bile her türlü kişisel tutkudan uzak olduğunu belirtmişlerdir. Gelirinin azlığına karşın kazanç sağlayacağı her makamı ve ünvanı reddeder. Gönenç karşılığında ruhumu vermeyi ben de isterdim. Ama gönenci suçun cezalandırması gibi görüyorum ve mutsuz olmamak için yoksul olmayı istiyorum, der. 1790 Ekim'inde Versa ilçesinin mahkemesine yargıç seçilirse de ayrılır. Savcı olarak atandığı ve yılda 8 bin lira getiren Paris Cinayet Mahkemesi'ndeki görevini de 1792 Nisan'ında terk eder. Bunun gibi Adalet Kurulu'na katılmayı reddeder. Yerine 1792 Ağustos'unda Danton çağrılır ve aynı yılın Ekim'inde Paris Belediye Başkanlığı'na adaylığının konmasına izin vermez. Erdemine o denli inanır ki halk 1791'de satın alınamaz diye at takar kendisine. Hiç kimse de tartışmaz bunu. İlkeleri uğrunda yaşamını ve dostluklarını feda eder. Pétion ona göre halkın davasına ihanet ettiğinde sevgisinin gözlerine geldiği bandı çıkarıp atmakta duraksamaz. Aynı şeyi Camille Desmoulins için Danton için de yapar. Savunduğu davada kişisel duygulara yer yoktur. Bütün düşüncelerini ve her anını o davaya vermiştir. Halkın davasıdır o davada. Kendisine verilmiş kimi yardımcılar olsa da o insan gücünü aşan uğraşı yalnız başına üstlenir. Gece yarısı kamu selameti komitesinin toplantısından çıkıp da küçük odasına uyumak için döndüğünde lambasının ışığını yanar görmek işten değildir. Cam gibi saydam pırıl pırıldır yaşamı. Pilot Warren bir gün şöyle söyleyecektir. Robespierre'in halkın düşüncesinde onca üstünlüğü kazanmayı nasıl başardığı bana sorulacak olsa şöyle derim. En ağırlıklı erdemleri ortaya koyarak, mutlak bir özveride bulunarak ve en saf ilkelere sahip olarak. Yurtseverlerin çoğu paylaşıyorlardı bu görüşü. Söz konusu nitelikler, giyotine değin kendisini izleyecek dostlar kazandırdı. Onu mahvetmenin azgınlığı içinde düşmanlardı. Özel yaşamında ona erişemeyince, eyleminde onu yok etmenin çabasına verdiler kendilerini. Karikatür ve iftira şöhretin pahasıdır denir. Robespierre için de öyle oldu. 1789'un Eylül'ünden başlayarak Rivarol'un da çalıştığı bir takım gazeteler işareti çakarlar. Bütün kralcı yayınlar onları izler. Arto ağzıyla, taşralı katılığıyla, bilgisizliğiyle alay edilir. Ortadan aşağı bir adamdır o. Aranın mumudur. Damien'le hısımlık kurulur aralarında. Susan Forbes adlı bir terziyle aşk mektupları düzülür adına. Kimi gazeteler iğnelemelerle, türkülerle kalbura çevirirler. Bir bakanlık diktatörlük ya da naiplik istiyor denir. Daha o sıralarda kan dökücü bir canavar diye adlandırılmıştır. Bu masalları yaymak için keselerin ağzı açılır. Söylenenlerin etkisi yalnız halka değil, taşradaki burjuvalarla ordunun subaylarına varıncaya değin uzanır. Başka savlar, dedikodular da eklenir eskilerine. Yok Robespierre Avusturya komitesindendir ve kraliçe ile yazışmaktadır. Yok 10 Ağustos'ta korkusundan bir mahzene saklanmıştır. Kraliçe ile evlenme tasarısına değin uzanır iş. 9 Termidor'dan sonra bütün bu iftiralar yeniden ele alınacaktır. Babeuf bile kaptıracaktır bunlara kendini. Özetle yenenler yaptıklarına özür bulmak için anısına tükürmekte birbirleriyle yarışacaklardır. Bütün bunların yanı sıra tehditler ve canına kıyma girişimleri olacaktır. Ne var ki bu tehlike ve yıldırmalara karşı dimdik duracaktır o. Yaşamı söz konusu değildir. Halkın mutluluğu adına bütün yurtseverler özveriye katlanmak zorundadırlar. 1792'den başlayarak şöyle söyleyecektir. Özgürlük için bana tutkulu bir ruh vermiş olan Tanrı, ülkemi mutluluğa götürecek olan yolu kanımla çizmeye çağırıyor belki. Bu güzel ve onurlu yazgıyı severek kabul ediyorum. Böylece çevresine verdiği güven pek zenginliği olup çıkar. Bencil iştahların, hizip rekabetlerinin ortasında bir kararlılık üyesi, halkın ve haklarının savunucusu olarak görünür. Davranışına yön verdiren ilkeler kim ne derse desin, bütün siyasal mesleği boyunca değişmedi. Yalnız onları uygulama araçları koşullara uydu. Bütün bunlar ise sıradan bir milletvekilinde olduğundan çok daha başka nitelikleri gerektiriyordu. Kişiliğindeki karmaşıklık da böyle anlaşılabilir. 3. Bir siyasal demokrasi kavgasında. Uyanmazsak özgürlük gidecek elimizden. Robespierre daha devrimin ilk günlerinden yeni rejime karşı korkunç bir güç birliğinin olduğunu sezinledi. Onlara karşı sınırlı bir kuramcı olarak değil, bir gerçekçi olarak savaşacaktır. Aristokrasiye sonra da hiziplere karşı siyasal demokrasiyi savunmak için büyük bir kavga verecektir. 10 Ağustos 1792'ye değin sürecektir bu. Kurucu meclistekilere bir görev kendini dayatır. Eski rejimi yıkmak. Bu da hızla anayasal metinleri hazırlamayı gerektirmektedir. Ne var ki ayrıcalıklılar bunları geciktirmeye çalışırlar. Günlük idarenin güçlükleriyle savaşan meclis ağır ilerler. Mutlakiyetin adamları ve kuramları direnirler. Her yanda halka karşı krallık görevlileri ve subaylarının bir tertibi oluşmaya yüz tutar. 1789 Mayıs'ından beri aristokratik bir komplodan kaygılananları haklı gösterir her şey. Halkların iliğiyle beslenen bu ejderhaya Robespierre veto üstüne söyleminde şiddetle karşı çıkar. Aristokrasi hala aramızda yaşıyor der. Yeni bir güvenle korkutucu 100.000 baş uzatıyor ve doğmakta olan anayasanın eksiklikleri üzerine iktidarını kurmak için yeni oyunlar arkasında. Sarayın ekinin başlarında çevirdiği dolaplar korkularını doğrular. Bakanlar millete sormadan aşık atmak istiyorlar ve kral sizi karıştırmadan kanunlar yapıyor der meclise. Meclisin kararları da uygulanmamakta ya da kötü uygulanmaktadır. Kimi yerde piskoposlar bölgelerinde yangına çağıran buyrultular yaymakta ve Tanrı'nın barışçı kürsüsünden başkaldırı vaaz edilmektedir. Kimi yerde de parlamanlar yardımsever kanunlarla savaşmaktadır. Robespierre 14 Ekim'de ihtiyatlı olmaya çağırır arkadaşlarını ve 21 Ekim'de de şöyle der. Uyanmazsak özgürlük gidecek elimizden. Yurtseverleri harcamak için onları bütün ülkede patlak veren kırışıklıkları düzenlemekle suçlarlar. Kamu güvenliği bahanesi altında hapse atılırlar. Robespierre Paris'te ve başka yerlerde sıkı yönetim ilanına karşı çıkar ve çeşitli yerlerde, çeşitli tarihlerde yurtseverleri destekler. Her askeri ayaklanmada askerlerden ya da denizcilerden yana olur. Yürütme gücünün elinde kalmayı sürdüren orduda aristokratik anlayış sürmektedir. Böylesi bir güç birliğinin tehlikelerine işaret eder ve bakanlar despotizmine karşı durur birçok kez. 1789 Temmuz'undaki karışıklıkların ertesinde oylanan insan ve yurttaş hakları bildirisi büyük bir bölümüyle Robespierre'in savunduğu ilkeleri tanımaktadır. Ne var ki yasamanın yanlışlarına ya da kaprislerine karşı savunmak gerekir onları der. Tam 2 yıl boyunca var gücüyle bu görevi üstlenecektir. Yönetim monarşikmiş olsun ama birçok koşula uymak zorundadır. Basın özgürlüğü, dilekçe hakkının serbestçe kullanılması, özgürce toplanma hakkı, erdemli temsilciler seçme bunlar arasındadır. Özgürlükler büyük bir açıklıkla tanımlanmazsa özgürlük yerleşemez. Başta da kişi özgürlüğü, bireyin toplum için bir tehlike oluşturması, yani kamu güvenliğinin gerektirmesi dışında keyfi olarak ihlal edilemez. Buradan kalkarak Robespierre çeşitli somut ihlallere karşı çıkar. Dahası var. Özgür bir toplumda düşünce ve kanılarını iletmek kişinin bir gereksinmesi ve sosyal bir zorunluluktur. İnsan yetilerini böyle geliştirebilir ve hakları üstüne aydınlanabilir. Kurumları eleştirme daha iyi hale gelmelerine yardımcı olur. Oligarşi afetine karşı halkı korumanın yoludur da bu. Basın özgürlüğü sınırsız olmalıdır. Robespierre 24 Ağustos 1789'dan başlayarak bunu açıklar ve çeşitli tarihlerde bu özgürlüğün somut ihlallerine karşı harekete geçer. Aynı özgürlük tiyatro içinde söz konusudur. Kalemin özgürlüğü ise konuşmanın özgürlüğünden ayrılamaz. Yoksul ve umutsuz insanların da yardımına koşmalıdır. Yasama iktidarı için bir insanlık görevidir bu. Robespierre, Latude adlı kişi için bir yardım, adli hata kurbanları için tazminat, 70'ini aşmış rahiplere bir aylık bağlanmasını isteyerek meclis önünde zayıfların davasını savunmayı sürdürür. Savunduğu dava eşitliğin davasıdır aynı zamanda. Çok geçmez bu kutsal hakka karşı kurucu meclis birleşir. Çoğunluğu burjuvalardan oluşan meclis, devrimin yararlarını yalnız burjuvaziye alıkoymak istemektedir. Kamu işleri mülkiyet sahiplerinindir. Bunun sonucu olarak da vergilemede ayrımcılık yapılmalıdır. Eski gümüş ağırlığına Mark Darjan karşı çıkış ise meclisi ayağa kaldırır. Robespierre bunun kaldırılmasını ister çeşitli söylevleriyle. 1791 Nisan'ında bastırdığı söylevi ise okutmazlar. Aynı ısrarla başka renkten insanların eşitliği adına da savaş verir. 1791 Ocağı'nda zengin toprak sahiplerinden oluşan koloni komitesinin zulmü dayanılmaz görünür ona. Robespierre, Abgregor'la Siyahilerin Dostları Derneği'ne girer. Ne var ki bir türlü arkasından sürükleyemediği meclis 15 Mayıs 1791'de yalnız özgür ana babadan doğanlara yurttaşlık tanır. Bu karar kolonların bencilliğine dokunduğundan onlar da 24 Eylül'de karşı çıkarlar buna. Deniz Ceza Kanunu vesilesiyle denizcilerle subayları için maaşlarda ve cezalarda eşitlik ister. 14 Eylül 1790'da sonra da milli muhafızların örgütlenişi üstüne söylevde konuya yeniden döner. Çünkü onur duyguları, rütbeler ne olursa olsun aynıdır ona göre. Servetler arasındaki farklılığı hafifletmek için 5 Nisan 1791'de vasiyet yapma olanağının kaldırılmasını ve çocuklar için mirasta eşitliği ister. Genel olarak bir tek kişi ya da bir grup yararına olabilecek her türlü önleme karşı çıkar. Meclisin kendisinin de tanıdığı ilkelere başvurmuş olmasına karşın Robespierre pek nadir başarıya ulaşır. Bununla beraber en kötü olasılığı ortadan kaldırır. Özgürlüğe yararlı olabilecek, yığınla kararı çıkartamamış da olsam felaket getirebilecek birçok kararın önüne geçtim der. Kendisine karşı muhalefet gitgide büyür. Barnavlar, Lameler, hatta Le Chapelier, Mirabeau'dan sonra gericiliğin yanını tutar olmuşlardır. Onların da etkisiyle devrim gerilemeye başlar. Görevini yerine getiremez hale gelen kurucu meclis bütün olarak ortadan çekilmek zorundadır. 16 ve 18 Mayıs 1791'de Robespierre meclis üyelerinin gelecek dönem için yeniden seçilemeyeceğini karara bağlatır. Sonra 8 ve 10 Haziran'da Jacobenler ve meclis önünde ordunun bütün subaylarının işlerine son verilmesi zorunluluğunu dile getirir. Ne var ki meclis onu izlemez ve subaylara millete, kanuna ve krala bağlı kalma andını dayatmakla yetinir. Kralın kaçışı gerici güçlerin önemini ve onları koruyan kralın ikiyüzlülüğünü gösterir Robespierre. Kralın geleceği hakkında karar verilmesini boş yere ister. Meclis her şey gün gibi ortadayken kralın kaçmadığı düşüncesine varır. Olsa olsa kaçırılmıştır o, suçsuzdur. Robespierre buna bakıp öyle görünüyor ki der, 16. Louis'nin aramızda güçlü bir partisi ve pek akıllı kişileri var. Ve hepsinin de suratlarında aynı yurtseverlik maskesi diye ekleyip onları tanıma fırsatını verdiği için olaya sevinirdi. Ne var ki uğursuz bir önsezi kastettiği insanların şiddetle tepki göstermekten geri durmayacaklarını da sezdirir kendisine. 15 Temmuz'da Jacobenlere Champ-de-Mars'da yapacakları gösteriden vazgeçmelerini öğütler. O gösteri ise bilindiği gibi bir kıyımla son bulur.